Merhaba, ben Arda Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Evet Ender, geçtiğimiz haftadan bu yana benim hayatımda değişen çok fazla bir şey yok. Muhtemelen senin de yoktur.
Yok, teknolojik anlamda özellikle pek fazla değişen bir şey
ancak
yok.
Ancak teknoloji dünyasında çok fazla sayıda yeni haber var. Dilersen hemen haberlerimize başlayalım. İlk haberimiz Samsung cephesinden. Aslında bu bölümde zaten Samsung'la ilgili birden fazla haber duyacağız. Evet. Birçok haberimiz var. İlk haberimiz Samsung Galaxy S2 ile ilgili olacak. Şimdi Galaxy S3 varken ve Galaxy Note 2 varken S2 nereden çıktı diyebilirsiniz. Ancak burada ortaya çıkan yeni haberler Samsung'un geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan, yani 2011'de Samsung'un en iyi telefonu olan Galaxy S2'nin yeni bir versiyonunun hazırlandığına yönelik detaylar içermekte. Aslında burada biraz hani Apple vari bir stratejiden bahsedebiliriz. Apple yeni bir telefon çıkardıktan sonra bir önceki üst modeli fiyatını düşürerek ya da sözleşmeli fiyatlarında bir takım ayarlamalar yaparak orta segmente doğru kaydırmaktaydı. Şimdi görünen o ki Samsung da Galaxy S2 Plus adını verdiği yeni bir modelle birlikte bir önceki yılın üst seviye telefonunu orta segmente konumlandırabilir. Hatta bakıldığında donanımın aynı olacağı, sadece yazılım tarafında Android 4.1.1 güncellemesiyle birlikte ilk defa Galaxy S3'te gördüğümüz ve ardından Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 Mini'ye de gelen yeni bir Nature dediğimiz Samsung gözlük arayüzün bu telefonda kullanılabileceği söyleniyor. Aslında bakılırsa bu açıdan değerlendirecek olursak hani bir önceki yılın üst seviye telefonunun ufak güncellemelerle bir takım revizyonlarla orta segmente kaydırılacak olması o dönem için o telefonu alamayan kullanıcıların hızlı ama daha makul fiyatlarla telefonu elde etmesi açısından önemli bir girişim olarak gösterilebilir.
Evet, şimdi S2'ye baktığımızda S2 çok başarılı bir telefon, hem satış rakamlarıyla hem de donanım anlamıyla bu noktada oldukça iddialıydı. Hala da birçok telefondan aslında orta seviyeye yerleştirilen çok daha başarılı.
Yani Galaxy S3 Mini'den yeni çıktı ancak hala Galaxy S2'yi piyasayı patlama araçlarından daha iyi olduğunu da söyleyebiliriz.
Birçok açıdan aslında daha iyi. Belki bir tek handikapı bu noktada ekranı gösterebilir, düşük çözünürlüklü olması bu noktada. Gerçi düşük çözünürlükte zaten fiyat segmentine bakıldığında çok fazla kullanıcının gözüne batmayacaktır. Yani yine de bu olabilir. Tasarım anlamında belki ufak tefek bir güncellemeye, biraz daha böyle revizyona gidebilirler ama genel hatları itibariyle telefonun çizgisinin dışına çıkacaklarını zannetmiyorum. Zaten tasarım anlamıyla da farklı olması birçok kullanıcı tarafından da tercih edilmesinin sebebi olmuştu.
Yani bakıldığında belki ufak bir takım donanımsal güncellemeler de olabilir. Ne gibi? Belki daha hızlı bir işlem, frekans arttırılmış bir işlemciye gelmesi söz konusu olabilir. Ancak genel olarak üzerine durulan ana detay çok fazla donanımsal değişiklik içermeyeceği, asıl farkın yazılım tarafında olacağı yönünde. Evet. Bekleyip göreceğiz. Tahmin çıkış tarihi olaraksa en iyi ihtimalle Aralık, en geç ihtimalde Mobil Dünya Kongresi'nden önce muhtemelen Ocak ayı içerisinde olacağı yönünde. Fiyatlandırmayı bilmiyoruz ancak çıkarsa Türkiye'ye gelme ihtimali de olan olabilir, telefonlardan birisi olarak gösterilebilir. Çünkü konumlandırılacağı fiyat itibariyle çok satmaya müsait bir konfigürasyona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S2 Plus sonrasında şimdiki haberimizde yine Samsung cephesinden olacak. Geçtiğimiz bölümlerinde Galaxy Note 2'nin Çin pazarına yönelik olarak hazırlanan çift sim kartlı versiyonunu anlatmıştık. Bu bölümde de Galaxy S3'ün yine Çin pazarına yönelik olarak çift sim kartlı bir yeni versiyonu ortaya çıktı. Bu versiyonun detaylarını aktaracağız sizlere. Genel görünüm olarak Galaxy S3 ile aynı cihazdan bahsedebiliriz. Sadece siyah renk olması bu noktada daha belki cihazı ilgi çekici ve cezbedici hale getirebilir. Temel donanımlar aynı. 1.4 GHz'de çalışan bir işlemci var. Bellek kapasitemiz yine aynı. Ekran çözünürlüğümüz yine aynı. Ancak tek fark, bu cihazın üzerinde 2 adet sim kart slotu var. Ve bu slotlardan birini GSM sim kartınız için, diğerini de özellikle Çin pazarında en büyük operatörlerden birisi olan China Telecom'un kullandığı CDMA altyapısını kullanabiliyorsunuz. Yani özellikle bu batılı ülkelerde yaşayıp sürekli Çin'e giden bir takım iş adamları için önemli bir telefon seçeneği olabilir. Çünkü tek telefonla çift sim kart taşıyorsunuz ve istediğiniz anda GSM versiyonu, istediğiniz anda da CDMA versiyonuna geçebiliyorsunuz.
Evet, şimdi iki telefon taşımak büyük sıkıntı. Özellikle sık sık hat değiştirdiğim veya sık sık farklı telefonları kullanma ihtiyacı olduğu durumlarda iki telefonu bir anda kullanmak, taşımak, şarj etmek derken hakikaten büyük bir sıkıntı haline geliyor. Bu noktada çift sim kartlı telefonlar oldukça faydalı kullanıcılar için. Farklı GSM teknoloji, farklı bağlantı teknolojilerini desteklemesi de bu noktada operatör için büyük bir avantaj olmuş. Çünkü bir operatör, bir atıyorum 6 aylık bir süreç içerisinde çok büyük bir kampanya yapıyor ve bu kampanyadan faydalanmak isteyen bir kişi sırf telefonun altyapısı uymadığı için bu kampanyadan yararlanamıyor. Yeni cihaz almak bu noktada birçok kişinin işine gelmeyeceği için bu noktada bu seçimi yapamıyorlar belki de istemeyerek olsa. Bu noktada Samsung akıllıca bir hareketten yola çıkarak Çin pazarı zaten kendi başlı başına bir pazar ve istekleri yerine getirilmesi konusunda hani dünyanın diğer kısımlarından ayrılabilecek bir pazar. O yüzden bu çift sim, farklı operatörler, farklı GSM teknolojilerini destekleyen bir Galaxy S3'ü bu noktada burada kullanıcılara sunarak ciddi bir satış rakamı yakalayabilirler.
Zaten Samsung'un dışında HTC de Çin pazarına yönelik olarak çift sim kart desteği son telefonları hazırlamakta. Burada Samsung fark yaratabilmek ve daha fazla kullanıcıya gidebilmek adına ürün gamındaki en iyi telefonların çift sim kartlı versiyonunu Çin pazarına sunuyor. Bu noktada da görünen ki amaçları dünyanın en fazla mobil ağ kullanıcısına sahip olan Çin'de daha fazla satış yaparak pazar paylarını arttırmak yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki haberimiz Samsung'un bugünlerdeki en dişli rakibi olan, hatta artık mahkeme koridorlarına sık sık bir araya geldiği, karşılaştığı Apple'la ilgili olacak. Apple tarafında tabi cihaz güncellemeleri bu kadar sık olmadığı için yeni donanımlardan bahsetmek çok kolay değil. Şimdiki haberimizde donanımdan ziyade yazılımla ilgili olacak. Apple biliyoruz ki bir süredir akıllı telefonlarında işletim sisteminde, iOS işletim sisteminde Siri adını verdiği bir teknolojiyi kullanmakta.
Akıllı asistan diyebiliriz.
Akıllı asistan ya da kişisel akıllı yardımcı da diyebiliriz biz buna. Siri zaten Apple'ın doğrudan geliştirdiği bir teknoloji değildi. Aynı isimli firmayı satın alarak geliştirme çalışmalarını kendi bünyesi içerisinde katmıştım. Siri'yi biliyoruz, sesli kontrol ederek telefonda bir takım yönergeler verebiliyorsunuz ve telefonda bunu sizin ekranınıza getirerek hayatınızı kolaylaştırma noktasında yer fayda da sağlayabilen bir teknolojiydi. Ancak bu teknolojinin en büyük kısır döngüsü çok fazla dil desteği sunmuyor. En işlevsel dil olarak İngilizceyi gösterebiliriz, Amerikan İngilizcesini gösterebiliriz. Ve bununla birlikte Çince, Japonca ve Korece gibi akıllı telefon satışlarının en fazla olduğu ülkelere yönelik de bir takım dil desteği sunulmakta. Ancak Apple bunu bir adım daha ileri götürerek yeni dillere de destek verme noktasında çalışmalara başladığının sinyallerini verdi. Evet. Açıkları bir iş ilanında. Bulut tabanlı mühendislik hizmetleri için, mühendislik çalışmaları için yeni stajyerler aradığını söyledi ki bu stajyerlerde beklenen temel kriterlerden birisi de farklı dillere yatkın olmaları. Arapça gibi, çeşitli dilli, Flamenco gibi.
Özellikle Kuzey Avrupa dillerine bu noktada hakim olmaları isteniyor.
Aynen, özellikle Nordik bölgesiyle ilgili ülkelerin sahip olduğu dillere de hakim olmaları birinci derecede istenen özellikler arasında gösteriliyor. Şunu söyleyebiliriz, hani Apple Siri'yi olabildiğince fazla ülkeye getirmenin peşinde. Ancak açılan ilana baktığımızda maalesef şu aşamada da Türkçe dilini olmadığını görmekteyiz.
Evet. Siri'yi hatırlarsan ilk çıktığında çok büyük yargıları kopmuştu. Yani Siri işte öyle hayatımızı değiştirecek, böyle yapacak falan filan.
Hatta Apple'ın ufuyudur zaten Apple, yeni teknolojiyi.
Muhakkak o tarzda evet böyle biraz insanın böyle hafiften de gözüne soka soka hani tanıtırlar. Bu noktada hani insanlar şey yaptı, özellikle dünyanın hani Amerika'dan İngilizce konuşan kişilerden oluşmadığını gördüler ve Siri'den artık da fark ettiğin üzere uzun zamandır çok da bahsetmiyorlar. Neden? Sebebi değilse dil desteği. Herkes hani 3-5 İngilizce belki bilse de bu teknolojiyle yatkın olan insanlar yine de kendi dillerinde bir cihazla iletişim kurmak çok daha rahat edecekleri, tercih edecekleri bir durum olacaktır. Türkçe de bunun içerisine dahil. Siri bence sırf dil desteği sebebiyle istenilen beklentiyi oluşturamadı bu noktada ve Apple'da daha fazla bu Siri'den faydalanabilmek adına dil desteklerini geliştiriyor. İnşallah Türkçe'yi de bunların arasında görürüz. Ama yakın gelecekte henüz Türkçenin Siri dil seçenekleri arasında olacağını da ben pek zannetmiyorum.
Evet, Apple'ın iş ilanından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Siri'ye muhtemelen 9 yeni dil desteği daha eklenecek. Ancak dediğimiz gibi bunların arasında Türkçe maalesef yok. Türkçe fakat bir sonraki aşamada gelebilir. Evet,
bir sonraki dersiniz, dalgada büyük ihtimalle.
Yani Apple Türkiye'de de yeniden yapılanma içerisinde Apple Türkiye Genel Müdürü olarak yeni bir atama da yapıldı. Hatta yine Apple'ın verdiği bir başka iş ilanında Türkiye'de açılacak bir yeni Apple Store mağazası için de iş ilan, personel alımlarına başlanacağı yönünde bir açıklama da yapılmıştı. Dolayısıyla Apple yavaş yavaş Türkiye için de bir takım girişimlerde bulunuyor. Umarız tez vakitte Türkiye'ye gerçek anlamda adım atarlar ve gerçek anlamda Apple teknolojileri ve servisleri Türkiye'de kullanıcılara ulaşmış olur. Tekrar Samsung'a dönüyoruz. Bu muhtemelen Samsung'la ilgili de zaten son haberimiz olacak. Hani Galaxy S3 diyoruz. Galaxy S3'ün çift SIM kartlı versiyonu diyoruz. Galaxy Note 2 diyoruz. Ancak artık tüm bu telefonlar piyasada olduğu için ya da piyasaya çıkmaya çok yakın olduğu için beklentiler bir sonraki jenerasyona kaymış durumda. Ve ilk hedefte de Galaxy S3'ün yerine geçecek olan Galaxy S4 ile ilgili gelişmeler var. Bir takım dedikodular gündeme gelmeye tekrar başladı. Yani şu an önünde aldığım notlar duruyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Eğer dedikodular ucundan da olsa gerçeğe dönüşürse hakikaten çok ölümcül bir telefonla karşılaşabiliriz. Çünkü 3 GB belekten bahsediyoruz. Full HD çözünürlüğe sahip 4.99 inçlik Super AMOLED Plus ekrandan bahsediyoruz. Bununla birlikte 4 çekirdekli Cortex A15 işlemcisinden bahsediyoruz. Hani bunlar gerçekten muazzam anlamda bir konfigürasyon. Ancak ne kadarı gerçek olur, ne kadarı hayal olur ya da Galaxy S5 için beklenti oluşturmaya başlar. Bunları bekleyip görmek lazım.
Şu anki dedikodulara bakıldığında bu iddialar aslında biraz gerçek dışı gibi geliyor bana. Çünkü 4 çekirdekli A15 bu noktada biraz fazla olacaktı akıllı telefonlar için. Çünkü daha çift çekirdekli A15'leri görmedik. Ve hatırlarsanız A15'in teknik özelliklerinden bahsedildiğinde çift çekirdekli A15'in birçok noktada 4 çekirdekli A9'dan daha iyi performans gösterdiği, daha az enerji tükettiği belirtilmişti. Bu da demek oluyor ki aslında insanları biraz psikolojik olarak bu noktada hazırladılar. Hani 4 çekirdekli bir telefondan çift çekirdekli bir telefona geçmek bu noktada işte bu acaba daha mı yavaş, daha mı kötü performans gösteriyor sorulusunu akıllarında oluşturabilirdi. Bu ön yargıyı ortadan kaldırmak için büyük ihtimalle bu biraz da pazarlama taktiği de ARM tarafından gerçekleştirilen. Bence 4 çekirdekli yerine çift çekirdekli bir Exynos işlemci, Cortex A15 tabanlı Galaxy S4'te yerini alacaktır. 3 GB bellek de biraz fazla atılmış bu noktada.
Yani 2 GB olacağını biz de bakabiliriz ama üstü sürpriz olur artık, öyle diyelim.
Üstü hem sürpriz olur hem gereksiz olur bu noktada. O yüzden ben pek bu ihtimal vermiyorum bu noktada. Ekranda belki bizi şaşırtabilir. Hatırlarsan S3'ü de seninle çok konuşmuştuk zamanında. Hı hı. Kesin Pentile olmayacak. RGB renk dizilimine sahip olacak diye düşünmüştük.
Fakat
ama telefon çıkınca Pentile geldi ve biliyorsun ki hani bizim yaptığımız video incelemelerde de S3'ün ekranı aslında çok da başarılı bir ekran olmadı. Hı hı. Ortaya çıktı. Özellikle daha iyi ekranlarla yan yana konulduğunda, IPS versiyonlarıyla, IPS rakipleriyle yan yana konulduğunda.
Parlaklık konusunda evet. Bari sıkıntıları var.
Evet, bu noktada sıkıntıları var ekranın. Belki bizi şaşırtıp AMOLED'e bırakıp LCD teknolojilerinden birine mi dönerler bu noktada bilmiyorum. Ama Full HD çözünürlük istiyorlarsa büyük ihtimalle AMOLED yerine LCD kullanacaklar.
Şimdi ekran konusunda zaten o noktada bir takım dedikodular var. Birincisi Ocak ayındaki tüketici elektroniği fuarında Samsung'un 4.99 inçlik Full HD bir Super AMOLED ekran tanıtacağı hani kesin gözüyle bakılıyor.
Niye 4.99? Niye 5 değil yani? Hani?
Tabii hani o işin teknik bazdaki bir takım soru işaretlerini Samsung muhtemelen önümüzdeki günlerde detaylandırır. Ancak böyle bir beklenti var. Fakat bu haberin ardından çıkan bazı haberlerinde Samsung'un bu çözünürlükte bir Super AMOLED ekran üretiminde zorlandığını
sıkıntı
gösteriyor.
Var, evet,
hatta LG gibi bir takım üreticilere kayarak onların ürettiği Full HD IPS ekran kullanabileceği de dedikodular arasında. Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak muhtemelen Samsung Full HD çözünürlükte bir Super AMOLED ekran üretirse bunu sadece üst seviye telefonlarında kullanacak gibi. Çünkü üretim noktasında hala belli zorluklar var. Muhtemelen bu zorlukların aşılması süre alacaktır. Yani bir Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 dışında başka bir telefonda kullanılmasını 2013 için beklemek şu an için hayalcilik olur. Ki zaten hani böyle bir ekran üretilip üretilmeyeceği bile henüz resmi anlamda somutlaşmış değil. Bunu bekleyip göreceğiz. Evet, Samsung'dan istersen başka bir haberimize geçelim. Burada bağımsız bir organizasyondan bahsedeceğiz aslında. Nokia Migo tarafındaki çalışmalarımız sona erdirmişti. Simin tarafındaki çalışmalar da zaten sona ermiş durumda. Nokia artık tamamıyla kendisini Windows Phone platformuna entegre etmiş durumda. Ancak Migo sona ermedi. Migo için Nokia'dan ayrılan bir grup, bir takım bağımsız geliştiricilerle birlikte Sailfish adına yeni bir projeyi devam ettirmeye başladılar. Burada yine Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Ancak ortaya çıkan ilk görüntüler gösteriyor ki arayüz anlamında gerçekten görselliği ön plana tutulmuş yeni bir alternatife kavuşabiliriz işletim sistemi anlamında. Bu açıdan bakıldığında Sailfish başarı kazanabilir. Burada belki de tek büyük sıkıntı üretici tarafında donanım desteği alıp almayacakları ki gelen haberlerde LG'nin bu platforma sıcak baktı ve telefon üretebileceğini gösteriyor.
İşte N9'un işletim sistemi olan Migo'ya baktığımızda aslında sadece N9'la sınırlamak yanlış olur bu noktada. Migo'nun daha büyük bir geçmişi var ama hani son örneği olduğu için N9 örneğini verdim bu noktada. Oldukça güzel şeyler vaat eden bir işletim sistemiydi. Nokia zaten çok büyük yazık etti yani bu işletim sistemine daha çıkmadan öldürdü. Şimdi bu geliştiren gruba baktığımızda bu noktada aslında projenin büyük bir kısmının hazır olduğunu söyleyebiliriz. Zaten açık kaynaklı bir işletim sistemi. Kodları da ellerinde var. Kaynak kodları bu noktada. Zaten yayınlanan videoya baktığımızda daha çok arayüzsel değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Tabii ki muhakkak çekirdek bazında veya işletim sistemi bazında çeşitli değişiklikler, optimizasyonlar gerçekleşmiştir ama zaten N9'un en büyük sıkıntısı bu noktada. Hani o tuşsuz kullanımdan dolayı yapılan o arayüzün bazı noktalarda sıkıntı vermesiydi. Yapılan arayüzde daha canlı, daha interaktif bir arayüz gerçekleştirmişler. Çeşitli parmak hareketleriyle uygulamalar arasında widgetler arasında geçişler yapabiliyorlar. Bu noktada eğer bu arayüzü oturtup telefonu da genel anlamda biraz toparlarlarsa, çünkü büyük ihtimalle ilk örneği N9 üzerinde çıkacak resmi olmasa da bu işletim sisteminin, belki büyük üreticilerin, operatörlerin dikkatini çekebilirler.
Evet, bu muhtemelen hani belli pazarlarda sınırlı kalabilecek bir alternatif işletim sistemi de olabilir. Çünkü sonuçta bağımsız olarak geliştirilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ne kadar destek göreceği henüz muallak. Dediğimiz gibi en başta da üretici tarafından destek görmesi gerekiyor ki cihazlar pazara girebilsin. Bu noktada da işletim sisteminin belli bir olgunluğa kavuşması gerekiyor. Zaman gösterecek çünkü diğer taraftan Firefox mobil işletim sistemi gibi farklı alternatifler için çalışmalar da devam ediyor. Çin pazarına baktığımızda işte Alibaba gibi çeşitli büyük şirketlerin kendi işletim sistemlerini geliştirmeleri noktasında bir takım çalışmalar var. Ancak umarız Migo'da bir şekilde hayatta kalmaya devam eder ve az sayıda da olsa belli başlı üreticiler tarafından destekleyerek cihazları piyasada kendisine yer bulmaya başlar diyelim. Buradan geçeceğimiz haber aslında Amerika'yla ilgili diyelim daha doğrusu. Ulusal Güvenlik Birimi tarafından gelen bir haber bu. Amerika yıllarca hükümete bağlı bir takım kollarda ve iş alanlarında, bölümlerinde her zaman BlackBerry telefonlar kullandı. Evet. Research in Motion tarafından geliştirilen BlackBerry özellikle şifreli iletişim söz konusu olduğundaki sağlanan veri güvenliği nedeniyle tercihleri ilk etapta hep BlackBerry'den yanaydı. Ancak son birkaç yıldır bu değişmeye başladı. Hani BlackBerry tarafından zaten bir düşüş var. Bunu gözlemliyoruz. Ocak sonunda tanıtılacak BlackBerry 10 şirketi belki ne noktaya getirir bunu bekleyip göreceğiz. Ancak şu anki yapı
tamam mı devam mı diyeceği nokta belki de
olacak. Ya düğün ya hüzün tarzında böyle hani spor spikerlerin bazen yaptığı iddialı açıklamalar vardı ya belki de biraz o tarzda olacak. Ancak bunu bekleyip göreceğiz. Değerlendirmeyi de o vakitte yaparız zaten. Şu an için BlackBerry tarafında bir zayıflama söz konusu. Çünkü akıllı telefon fonksiyonları rakip platformlarla mücadele edebilecek düzeyde değil.
Değil.
Amerika'da artık hükümet tarafında pek çok alt kolda BlackBerry'yi bırakarak iPhone'a geçmeye başlamış durumda. İşte dediğimiz gibi az önce ulusal güvenlik birimi de bu noktada tercihini iPhone 5'ten yana yapmış durumda. Sanırım kan kaybı devam edecek gibi görünüyor BlackBerry tarafında.
Evet, inşallah BlackBerry için işler bu BlackBerry OS 10'la beraber düzelmeye başlar. Çünkü cidden gerçekten büyük bir pazar payı kaybettiler ve kaybetmeye de devam ediyorlar. En büyük kalelerinden biri de bu zaten şifreleme üzerinde önem veren kullanıcıların veya o çeşitli organizasyonların BlackBerry cihazları tercih etmesiydi. Hani geri kalmış yapılarına ya da en azından hani rakipleriyle kıyasladığımızda geri kalmış diyebileceğimiz yapılarına rağmen artık baktığımızda bir firmanın da bir organizasyonun da hükümete bağlı bu noktada BlackBerry'yi bıraktığını görüyoruz. Keşke olmasaydı ama sırf şifreleme ise olay ve büyük bir talep geldiği sürece çeşitli operatörlerden de çeşitli telefon üreticileri de bu noktada güvenlikleri belli şekilde arttırarak hani bu noktalara hizmet verebilecek hale geldiler. Bu yüzden de bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım inşallah BlackBerry tabii zararın neresinden dönüp kârdır deyip bir şeyler yapabilecek.
Tabii durum söz konusu olan burada sadece şifreleme ise bu noktada belki önümüzdeki dönemde Windows Phone platformu da ön plana çıkabilir. Çünkü o noktada Microsoft'un BitLocker desteği teknolojisi gibi bir takım önemli özellikler de veri güvenliği konusunda Windows Phone platformunu ön plana çıkartabilir. Çünkü zaten bakıldığında Windows 8 ve Windows Phone 8 aynı çekirdek yapısını kullanıyor. Evet. Dolayısıyla Windows 8'deki pek çok güvenlik teknolojisi hali hazırda Windows Phone 8 için de söz konusu. Belki önümüzdeki dönem için Windows Phone platformu da Amerika'daki hükümetin tercihlerinde ön plana çıkabilir.
Tabii bu noktada şunu da unutmamak lazım. Biz aslında hep bu iletişim anındaki şifrelemeden bahsettik ama bu telefonların kaybolması, çalınması gibi durumlarda da çok ciddi sıkıntılar
uzaktan
olabilir.
Uzaktan veri kurtarma, uzaktan veri silme gibi bir takım önemli özelliklerin kullanılması
uzaktan
lazım.
Uzaktan telefonlara müdahale edebilme gibi imkanlar BlackBerry'lerde vardı. Şimdi hepsi, her telefonda var artık.
Bu da belki de iPhone'umu bul diye bir uygulama var belki.
Ve yani
tercih sebebinden biri
sırf hani hükümetleri falan geçtim. İnsanlar sosyal hayatta da başlarına oldukça büyük sıkıntı yaratabilecek bu uygulama çünkü.
Ki zaten kaldı ki hükümet dairelerinde aynı telefonu gün içerisinde mesaisi biten bir çalışanın bir başka çalışana devretmesi söz konusu olabilir. Bu noktada da çoklu kullanıcı desteği gibi önemli bazı seçenekler de hükümetin tercihinde aktif rol oynamakta. BlackBerry'yi de geride bırakalım. BlackBerry ile ilgili asıl gelişme Ocak sonunda olacak. Bunu da bekleyip göreceğiz zaten.
Detaylıca değiniriz biz onlara.
Evet, detaylı değineceğiz zaten. Umarız ki yeniden yükselişe geçerler ve piyasada kendilerine daha fazla yer bulmayı sürdürürler. Evet, şimdiki haberimiz de Sony tarafından gelecek. Sony üst seviye telefon geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde gelen haberlerde Galaxy S3 ve X2 One X Plus gibi modellere rakip bir cihaz hazırlığında olduğunun bilgileri gelmişti. O telefon ne zaman çıkar henüz bilmiyoruz ama muhtemelen 2013'e kalacak gibi görünüyor. Şimdiki haberimiz de Sony'nin LT30i kod adını taşıyan yeni bir telefonu ile ilgili. Bu telefonun özel kılan asıl detay ise ortaya çıkan veriler ışığında Android 5.0 işletim sistemini kullanabileceğinin tahmin ediliyor olması. Hani bir de işletim sistemine ait detayların dışında Nanomark skoru da var ki skor hakikaten şu an en iyi telefonlardan bile daha yüksek bir noktada yer alıyor ki yani neredeyse 75 karelik bir değerden bahsedebiliriz. Telefonun Adreno 220 grafik birimini kullandığını da dikkate alırsak eğer hani 220 değil 75 kare 60 kare saniye 60 karelik skor alabilecek düzeyde bir performansa sahip değilse aslında. Yani bu noktada Android 5.0'ın cihazlara getireceği performans katkısını tartışabiliriz belki.
Evet, bu noktada zaten bu haberin haber olabilmesinin sebebi aslında bu Sony cihazından çok Android 5.0 üzerinde çalışıyor olması. Belki bir test versiyonu da olabilir çünkü donanım anlamında baktığımızda eski diyebileceğimiz S3 kullanıyor artık şu anda Qualcomm'un. Tamam, performanslı bir chipset, performanslı bir Yonga seti ama çok daha iyi alternatifleri şu an piyasada mevcut. Zaten Xperia T modelde tip olarak da hani teknik özellikleri bakımında Xperia T'ye oldukça yakın. Ama Xperia T'nin hani Bond filmine özel bir versiyonu olup da daha kötü donanımla satılan bir versiyonu olacağı da söylenmiş burada. Yani bu da pek bir anlam vermiyor bu noktada. Hem James Bond'a özel telefon yapacaksın hem de hani temel aldığın telefon daha hızlı olacak. Biraz komik bir burada yaklaşım. Büyük ihtimalle şey de olabilir. Sony'nin hani belki de Android 5.0 platformunu denemek için kendi kullandığı bir test cihazı da olabilir bu elindeki donanıma hitaben. O yüzden hani şu kod adı ve şu performans sonuçları şu anda pek bir tutarlılık göstermiyor. O yüzden çeşitli haberleri daha çok geldikçe bu konusuna daha fazla değineceğiz.
Tabii Android 4.2 daha henüz yeni lanse edilmişken ki zaten şu an iki cihaz var. Bu Nexus 4 ve Nexus 10 tablet bilgisayarda. Hani Android 5 için aslında erken diyebiliriz. Ben önümüzdeki yılın ortalarından önce böyle çok somut gelişmeler olmasını beklemiyorum. Belki bir ihtimal Şubat ayında yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde böyle yeni nesil üst seviye telefonların Android 5 ile geleceği ya da 4.2 ile çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde 5.0 güncellenebileceği tarzda bir takım haberler çıkabilir. Ancak 5.0 için şu an erken bu muhtemelen bir dedikodu ya da belki çok uzak bir ihtimal çok erken bir mühendislik örneğiyle ilgili bir sızıntı olabilir. Ancak hani mühendislik örneğinde Adreno 220 ile test edilir mi edilmez mi o da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Yine de biz haberimize yer verdik. Sony tarafında da önemli çalışmalar var. 2013 muhtemelen Sony için iddialı geçecek. Hatta belli başlı bazı haber kaynakları Sony'nin 2013'te 50 milyon akıllı telefon satma hedeflediğini söylüyor ki bunlar büyük rakamlar. Umarız Sony en üst seviye segmentinde de kategorisinde de yer alır ve bu sayede biz de en iyi telefon için başka bir markanın çözümlerini daha listeye ekler ve daha geniş kapsamlı değerlendirmeler yaparak sizlere en hızlı sunma noktasında da zaten daha kapsamlı bilgiler verebiliriz diyelim. Buradan Intel'e geçelim. Intel tarafı da zaten çok hızlı gelişme ve değişim içerisinde. En son tepe yöneticisi Paul Otellini de zaten emekli olacağını açıkladı. Şu an şirketin başına kimin geçeceğini bilmiyoruz ancak yeni gelecek kişinin şirketi daha mobil odaklı bir strateji içerisine sokabileceği de endüstriye yakın kaynaklar tarafından sık sık konuşulmakta. Bizim mobilitenin bu bölümünde Intel'i almamızın sebebi ise yeni yol haritasının ortaya çıkması. Gelen bilgilere göre Intel önümüzdeki 2 sene içerisinde Atom platformunu 22 nanometrelerinde belki altına indirerek tablet bilgisayarlar için yepyeni platform sunmayı hedefliyor.
Evet, bu yeni Bay Trail platformuna baktığımızda artık Intel'in standart bu artık küflenmeye yüz tutmuş eski Atom çekirdeğinden uzaklaştığını görüyoruz. Hem yapı anlamında hem de grafik birimiyle olsun birçok noktada daha güncel bir versiyonu. Zaten Intel bu ultrabooklarla, çeşitli akıllı telefonlarla, Motorola Razr'ı gibi mobil cihazlarda ufaktan göz kırpmaya başladı. Hani geliyorum ben hazır olun tarzında. Bir taraftan da teknik altyapıyı da arka taraftan oldukça hızlı bir şekilde hazırlıyorlar. 22 nanometre üretim teknolojisiyle üretecek bu yeni Bay Trail işlemciler. Zaten bu noktada 22 nanometre Intel'in en büyük avantajı olacaktır. 3 kapılı transistörlerle beraber. Grafik birimi anlamında da oldukça büyük gelişmeler olacak. HD4000'i biliyoruz şu anda Intel'in en güçlü grafik birimi kullanıcıları sunulan. HD4000 aslında çok güçlü bir grafik birimi bakıldığında. En azından diğer önceki HD3000'le 2000'e kıyasladığımızda oldukça yüksek performans
var. Hatta mobil cihazlar için, tabletler için düşünürsek
hayli hayli fazla olacaktır. Şu anki o Power BI çözümlerinden falan daha yüksek bir performans sunuyor. Çünkü masa üstünde bir yüksek çözünürlükte bazı uygulamalarda tatminkar performans gösterebilen bir grafik yongası bu sonuçta. Ve masaüstü oldu mu iş bambaşka bir boyut geliyor.
Power BI serisinin 6. jenerasyon hakkında bir takım bilgiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Biz belki mobilitenin önümüzdeki bölümünde bunlara daha fazla detay yer vereceğiz. Ancak hani Power BI 6 serisi bir grafik biriminin akıllı telefon ya tablet bilgisayar içerisinde bir teraflop işlem gücü sunması çok uç noklarda olur. Çok kolay da olmaz zaten. Bu noktada muhtemelen Power BI 6'nın çok çekirdekli, çok özel bir konfigürasyonu sunabileceği bir performans figürü olabilir bu. Ancak tabletler ve akıllı telefonlar için böyle performans beklentileri önümüzdeki belki 3-4 yıl için çok geçerli beklentiler ya da söylemler değil aslında.
En büyük sebebi ne? Çünkü pil tüketimi. Sonuçta hani Power VR'ın bu 6 serisi çözümünün 16 çekirdekli bir versiyonunu özel bir board üzerinde inşa edip
Bir sunucuya koyarsınız
veya 220 volt şebekeye bağladıktan sonra 500 MHz'e çalıştırıp belki 1 teraflop işlem gücüne ulaşabilirsiniz ama bunları bir telefonda yapabilmek, gerçekleştirebilmek şu an için en azından şu anki pil teknolojilerine biraz hayal.
Zaten Cortex A9 mimarisi içinde bazı üreticiler 2 GHz'e çıkabileceklerini söylemişti. Ancak ortada 2 GHz'lik bir işlemci yok. Neden? Çünkü günün sonunda performans evet artıyor ama doğru orantılı olarak güç tüketimi de artıyor. Ve hani 2 GHz'e çalışan bir işlemci için cihazın pil ömrünü 4 saatten 1 saate düşürmek o cihaz için tam anlamıyla bir pazar fiyaskosu olur yani.
Evet, bir de 2 GHz'de çalışan işlemciyi soğutabilmek de ayrı bir mesele. Hani bunlar tamam az ısınıyorlar, az güç tüketiyorlar diyoruz ama hani hız aşıtma yaptığımızda telefonları hepimiz görüyoruz.
Cayır cayır yeniyorlar.
Hani 2 GHz'e yaklaştığımızda 1.7, 1.8 yaptığımızda birçok Cortex A9 işlemciyi 10 dakika sonra telefon ateş gibi oluyor yani. Korkutucu derecede ısınmaya başlıyor bu noktada.
Hatta Nexus 4 ile ilgili de bir incelemede şöyle söylüyor. Nexus 4'ü biliyoruz 4 çekirdekli bir Snapdragon S4 Pro işlemciye sahip. İşlemci yoğun kullanımda, sistem yoğun aktif olarak yoğun çalışırken aşırı yük bindiğinde thermal throttle dediğimiz artık ısınına dayandığı için otomatik olarak frekansını düşürüyor ve bu da performansı olumsuz anlamda yansıtıyor.
Evet, hatta Nexus'u bu noktada hani buz kalıbının üstüne yerleştirip soğutucuya koyup telefonu soğukken çalıştırıp daha yüksek benchmark skorları elde edildiği de ortaya çıktı.
Ortaya çıktı. Yani yer bu noktada hani ısı ve güç tüketimi akıllı cihazlarda kullanılan temel işlem bilimleri için hala en büyük sorunlar. Bu sorunlar aşılmadığı takdirde böyle çok radikal sıçrayışlar beklemek çok doğru olmaz.
Evet, yani bu konuda bu cihazlara haksızlık etmemek lazım. Çünkü burada hakikaten ne ortada bir rahat kullanabileceğimiz bir zar alanı, board alanı var, ne bir soğutma sistemi var, ne de bir pil var. O yüzden şu an için bu tarz beklentiler biraz uzak. Konuya geri dönelim istersen. HD4000'den bahsediyorduk. Tabii ki hani şu anki Ivy Bridge işlemcilerde kullanılan veya o güçte olacak bir HD4000 olmayacaktır. Güç tüketiminin daha az olması sebebiyle. Bu noktada daha yavaş hızlarda çalışan bir HD4000'i göreceğiz. Belki adı HD4000 olacak ama 16 tane grafik işlem birimi olmayacak içerisinde. Bu detaylar, işlemcinin detayları açıklandığında zaten ortaya çıkacaktır. Ama Intel'i bu PowerVR SGX545'ten kurtarıp bu noktada çok daha iyi bir noktaya getirecektir grafik anlamında.
Yani şunu söyleyebiliriz, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Intel çok daha olgunlaşmış, çok daha iddialı ve performans anlamında daha fazla vaat sunan, vaat veren platformlarda karşımıza çıkacak. Yani önümüzdeki yıllar Intel ve ARM platformu arasındaki rekabetin daha fazla artacağı dönemler olabilir. Çünkü artık Windows 8'in de bir ARM versiyonu var, Windows artçı olarak. Dolayısıyla pek çok noktada iki ayrı mimarinin artık yavaş yavaş kesişmeye başladığını görmekteyiz. Dolayısıyla da performans noktasında hem Intel'in hem de ARM tarafındaki beklentiler fazla. İki firma arasındaki rekabetin ne olacağını da bekleyip göreceğiz. Ancak şu an ortaya çıkan detaylar heyecan verici. Çünkü çok daha hızlı cihazlar, en azından şu anki cihazlara göre daha fazla performans sunabilecek cihazlar için altyapının neredeyse hazır olduğunu söyleyebiliriz. Mobilitenin bu bölümünde son haberimiz Lenovo cephesinden olacak. Lenovo kişisel bilgisayar pazarında artık birinciliği oturmuş durumda, yapılan çeşitli araştırma kuruluşlarının raporlarına göre. Şirket de buradaki pozisyonu pekiştirmek ve rekabet anlamında elini güçlendirebilmek adına yeni cihazlarla pazardaki varlığını arttırmayı ve güçlendirmeyi hedefliyor. Lenovo tarafından zaten biz ThinkPad X1 karbon modelinin detaylarını yine bir mobilite programında konuşmuştuk. Karbon fiber yapısı, ultra ince özelliklere sahip olması ve ThinkPad ailesinin belki de tüm karakteristik önemli özelliklerin üzerinde barındırması itibariyle önemli bir cihazdı. Şimdi bu modelin Touch versiyonu hazırlandı. Touch nereden geliyor? Bu modelin ekranı dokunmatik. Evet. Neden dokunmatik? Çünkü içerisinde artık Windows 8 işletim sistemi var ve işletim sisteminin yeni modern arayüzüyle daha efektif kullanım sağlayabilmek adına bir de dokunmatik panel eklemişler. ThinkPad X1 karbon zaten kağıt üzerine çok iyi bir dizüstü bilgisayardı.
Hani ekstra bir şey getirmeye de gerek yok teknik anlamda bu noktada.
Kesinlikle öyle. Bir de artık paneline dokunmatik özelliği eklenerek Windows 8 ile birlikte daha hoş bir kullanım deneyimi sağlamasına zemin hazırlanmış.
X1 karbon zaten senin dediğin gibi donanım anlamında oldukça yeterli bir bilgisayardı. Tasarım anlamıyla da çok başarılıydı. Sadece Windows 8'e uyarlamak adına bir tane dokunmatik panel yerleştirmişler. Fazlasına da gerek yoktu bu noktada. Bu Lenovo hem ThinkPad kullanıp hem bu noktada kaliteli dizüstü bilgisayar kullanıp Windows 8 deneyimini yaşamak isteyenler bu noktada X1 karbonun Touch'ı tercih edebilirler.
Yani ThinkPad X1 karbon henüz Türkiye'de yok. Hani bizim duyumlarımız Aralık ayında geleceği yönünde. Zaten birinci seviyede kurumlar bu dizüstü bilgisayara gereken önem ilgiyi gösterecektir. Çünkü yine yapılan açıklamalar ThinkPad ailesinin Türkiye'de en fazla kullanılan kurumsal bilgisayar gamı olduğunu göstermekte. Artık dokunmatik özelliğe sahip olması kurumların dışında son kullanıcıların da bu bilgisayara daha fazla iyi göstermesine vesile olabilir. Çünkü Windows 8'in o modern arayüzü ve dokunmatik kontroller bir araya geldiğini dediğimiz gibi daha efektif, daha hoş ve keyifli bir kullanım deneyiminin oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet Ender, bu haberle birlikte mobilitenin sonuna geldik yine. Zaman çok çabuk geçiyor. Mobilitede her hafta yeni bir bölüm çekiyoruz ve bu bölümü keyifle çekiyoruz. Sizlere daha fazla bilgi ve haber aktarabilmek adına. Önümüzdeki program için hazırlıklarımız şimdiden başladı. Yine çok önemli konularımız olacak. ParoVR 6 serisinin detaylarına daha fazla ineceğiz. Mobil cihazlarla ilgili olarak işlemci ve grafik birimlerine yönelik güncellemeleri önümüzdeki bölümde daha fazla anlatacağız sizlere. Ancak şimdilik bu bölüm için sözümüz bu kadar. Söyleyecek daha fazla şeyimiz yok. Bir sonraki bölümde görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.